Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 67.
Çamaşır günlerinde daha da çok olabilir bu. Bunca su taşımak için yılda kaç kilometre yol teper düşünsene bir. 200 kilometreden çok. Evet, 200 kilometre. Buraya yerleşeli kaç yıl olduğunu sordum. 21 yıl dedi. Var kendin yap hesabını. 4000 kilometreden çok yol yürümüş. Topu topu 200 metre borudan kaçınmak için. İsyan etmez misin böylesi saçmalığa? Ben dahasını yapacağım. Olanaklarım el verir el vermez bir duş ve bir de pompa düzeni kuracağım. Whitewater'la Sonoma'nın kesiştiği dört yol ağzındaki küçük arsayı biliyor musun Saxon? 5 dekar bir şey. O arsa benim, duyuyor musun? Benim. Çimenlerimi çiğnemeyeceksin. Elimden geldiğince akıntının yukarısına çıkacak ve bir pompa kuracağım. 10 dolara bir pompa buldum. Bir işe yaramaz ama bana gereken sudan daha çoğunu çekebilir. İşte orada yetiştireceğim kabayoncaları. Öylesine güzel yetişecek ki sen de hayran kalacaksın. O zaman pompaya gidip gelmek için yeni bir at almam gerekecek. Çünkü sen Hazel'la Hattie'yi öyle çok kullanıyorsun ki sebzelerini teslim edip bitirmeden onların yüzünü bile göremiyorum. Kabayoncalar da üçüncü atımızı beslemeye yarayacak. Ama daha ciddi sorunlar çıkınca Billy bir süre için kabayoncasını unuttu. Önce sıkıntılar başladı. Sonoma vadisinde yerleşeli yüzlerce dolar geçmişti eline. Epey de komisyon almıştı ama bütün paralar eriyip gitmişti. Evde yapılan değişikliklere, onarımlara harcanmıştı. Kiraya verdiği atlardan gelen 18 doların tümü ücretleri karşılıyordu. Yüreği taramak için gerekli olan yeni atı alması bile söz konusu olamazdı artık ama kafasını işleterek bir taşla iki kuş vurarak bu zor durumdan sıyrılmasını bildi. Yürümeyi öğretmek için taylar aldı ve onları satılık at bulabileceği yerlere sürdü. Böylece hem hayvanları alıştırıyor hem de kendi işini görüyordu. Durum pek öyle kötü değildi. Ne var ki San Francisco'dan gönderilen yeni bir yönetim genelgesi tutumlu davranılması buyruğunu verince işler değişti. İlk önce sokak kaldırımlarının onarım işleri durduruldu. Bunun sonucu şu oldu ki kaldırım taşlarının en önemli kaynağı olan Lawndale ocağı kapandı. İşlettiği 6 atı kendisine geri vereceklerdi. Üstelik onları cebinden beslemek zorunda kalacaktı. Bu durumda Bayan Paul'ün, Govya'nın ve Chen Chin'in ücretlerini nasıl ödeyecekti? Şaşırıp kalmıştım. Sanırım kemerleri adam akıllı sıkmak zorunda kalacağız dedi Saxon'a. Ama o akşam eve döndüğü zaman yüzü sevinçten parlıyordu. Saxon da mutlu gözüküyordu. Billy avluda yorgun taylardan birinin yularını çözerken kocasının yanına vardı. Her şey yolunda dedi. Üçüyle de konuştum. Ücretlerini ödemekte gecikme olmasına üçü de razı oldular. Bir hafta sonra sebze teslim etmeye başlayacağım yine. Elimize para geçecek. Hesap defterlerimde giriş çıkış dengesi kurulacak yeniden sonra... Ah biri, aklından geçmez. Govya'nın bankada bir hesabı varmış. Sorunu tartıştıktan biraz sonra beni görmeye geldi. Konuyu kafasında evirip çevirmiş olacak. Bana 400 dolar ödünç vermeyi önerdi. Ne diyorsun bu işe? Gerçek bir Çinli olmuş olsaydı ondan ödünç para almayı kendime yediremezdim pek ama artık hemen hemen beyaz adam sayılır o. Vereceği para da çok işime yarayacak. Bugün sabahtan beri öyle iş gördüm ki ağzıma bir lokma bir şey koyacak zaman bile bulamadım. Saxon kahkahayla güldü. Kafanı çalıştırdın mı yine dedi. Billy de güldü. Ne dersen de gökten yağarcasına para harcadım. Ama senin hiç paran yok ki. Billy böbürlendi. Doğrusunu istiyorsan bu vadide çok az saygınlığım var. Bundan yararlandım bugün. Bil bakayım ne yaptım. Bir binek atı mı satın aldın? Billy kahkahayı bastı. At ürktü, gemi azıyı alacakmış gibi bir hareket yaptı. Billy hayvanı boynuyla burnundan yakalayıp havaya kaldırdı. Sonra yeniden yere bıraktı. Tay korkulu gözlerle bakmaya başladı sahibini. Peki öyleyse iki at satın aldım. Sende de hiç düş gücü yok canım. Dur her şeyi anlatayım sana. Tiercroft'u tanırsın. Onun büyük yük arabasını 60 dolara satın aldım. Kenwood demircisinden 40 dolara ikinci bir araba daha satın aldım. Pek iyi değil ama iş görür. Sonra da 65 dolara Ping'in yük arabasını satın aldım. Harika bir şey. Onu 40 dolara da alabilirdim ama ne yazık ki gözüm kaldığını anladı. Ama Billy parayı nereden buldun diye çekingen bir tavırla sordu Saxon. Cebinde 100 dolar bile yoktu. Bu bölgede belirli bir saygınlığa sahip bulunduğumu az önce söyledim. Dediğim doğrudur. Bütün bunları 5 kuruş peşin para harcamadan yapıp bitirdim. Yalnızca 2 komütatör, tanesi $20, 3 tane de kullanılmış koşumu aldım. Ocaktan taş taşıyan adamlardan biri satıyordu. İş durunca koşuma gereği kalmamış. Sonra 4 arabayla 4 at kiraladım. Her bir atın günlük kirası $0.5. Arabalar da öyle. Yani günde $6 çıkacak cebimden. Satın aldığım 3 koşum 6 atım için. Evet. Sonra Glen Allen'dan 2 samanlık kiraladım. Kenwood'daki bir mağazaya 50 ton kuru ot, 1 araba kepek ve arpa ısmarladım. Canım, çünkü 14 atımı beslemem, nallamam, her şeylerini tamam yapmam gerek. Ha, dahası var. Arabalarımı kullanacak 7 sürücü buldum. Günde $2'da. Ay, ne yapıyorsun Saxon? Kocasını çimdikleyen Saxon ağır ağır. Hayır dedi, düş görmüyorsun. Nabzına baktı, elini alnına koydu. Adejin de yok dedi. Ağzına yaklaşıp nefesini kokladı. İçkili de değilsin. Peki anlat bakalım. İster doğru olsun, ister olmasın. Bu kadar anlattığım yetmez mi? Hayır, bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Peki. Ama önce şunu bilmeni isterim ki Oakland'deki patronun işimden hoşnut kalmamasına hiçbir neden yok. Ben bir uzmanım ve bir araba sebzenin pazarlığını etmekte eşim menendim yok. Sana her şeyi anlatacağım. Benden önce Glen Allen'ın sakinleri niye düşünmemişler bunu bilmiyorum. Uyuyorlar belki. Bu kentte hiç kimse düşünmemiş böyle bir şey yapmayı. Bak ne oldu. Biliyorsun bir tuğla harmanı tasarısı vardı. Dayanıklı tuğla üretilecekti. İşte o tasarı geldi aklıma. Nasıl mı geldi? Bana geri verecekleri 6 beygiri düşünüyordum. Artık bana para kazandırmayacaklar. Üstelik bütün giderleri bana ait olacaktı. Ne yapsam da onları çalıştırsam diye düşünürken geldi aklıma. Tayımı bir kıyıya çektim. Bütün araştırmaları yapmış olan Japon kimyagerle konuşmaya başladım. Ustabaşılar da vardı. Toprağı inceliyorlardı. Bu iş yürüyecek gibi görünüyordu. Gözlerimi çevrede gezdirdim. Düşünüyordum. Sonra kil ocağını açacağı yere doğru çıktım. Bilirsin, hani görmüştük, tebeşir gibi beyaz bir şey. Bu kili aşağıya taşımak gerek. Düz yoldan 1,5 kilometre çeker. 2 beygir kolaylıkla yapar bu işi. İşin zor yanı boş arabaları kil ocağına çıkarmaktır. Tayımı bağladım, hesaplamaya koyuldum. Japon kimyager konuşma arasında bana bir sıra açmıştı. Bugün büyük patron ve şirketin bazı kodamanları sabah treniyle geleceklerdi. Nutuk çekmeye hiç keyfim yoktu gerçi ama onları karşılayacak olan komitede bulunmamın olumlu etki yapacağını düşündüm. Tren gara girerken ben de oradaydım. Köy halkı namına herkese hoş geldiniz diyordum. O kodamanları selamlayan adam eskiden Oakland'de tanınmış bir kimseydi ya. 3. sınıf bir boksördü, adı da... Vay canına, adı aklıma gelmiyor. Ha tamam, şimdi anımsadım. Adı Big Bill Roberts'tı. Koca Bill. Eskiden bu adla anarlardı onu. Ama şimdi ondan söz ederken Bay Roberts diyorlar. Evet, dediğim gibi ellerini sıktım ve onlarla birlikte tuğla harmanına gittim. Yolda ne konuştuklarını dinliyordum. Böylece ne biçim bir çalışma tasarladıklarını öğrendim. Ve işte o zaman şansımı denedim. Bir öneride bulundum onlara. Taşıma sorununu belki önceden tasarlamışlardır diye ödüm patlıyordu. Ama önerimi rakamlara vurmamı isteyince boşuna korktuğumu anladım. Bütün rakamları ezbere bildiğim için bir solukta ard arda sıraladım hepsini. Büyük patron defterine not aldı. Keskin bakışlarını yüzüme çevirdi. Biz hemen tam verimle çalışmaya başlamak niyetindeyiz dedi. Sizin taşıma araçlarınız ne biçim? Benim mi? Yalnızca 2 atım var. Hazel'le Heyti. Böyle ağır işlere gelmezler, çok küçüktürler ama ben bu işe hemen 14 beygirle 7 araba ayırabilirim. Size daha çoğu gerekliyse söyleyin, hemen bulurum. Bize 1/4 saat süre verin, düşünelim. Kendimden pek emin bir biçimde elbette dedim ama her şeyden önce tartışmak istediğim 2 önemli nokta var. Bir kez 2 yıllık bir sözleşme isterim. Sonra size verdiğim rakamlar bir koşulla geçerlidir, yoksa iş yok. Nedir bu koşul diye sordu. Şantiyenin konumu dedim ve madem ki iş yerinde bulunuyoruz size göstereyim. Hazırladıkları planı uyguladıkları takdirde nerede zorluk çekeceğimi gösterdim. Oradan iniş çok yokuştu. Şantiyeye çıkışta çok dikti. Araç gereç depolarını 20 metre daha yukarıda yapmalısınız. Yolu tepenin kıyısında biraz daha kazmalısınız. Bir de 10 metrelik bir köprü yapmalısınız dedim. Sözlerimi ilgiyle karşıladı. Görüyorsun ya Saxon, tam söylenmesi gereken şeyi söylemiştim ona. Onlar yalnızca tuğlalarını düşünmüşlerdi. Taşıma sorununu benden başka ortaya atan yoktu. Galiba yarım saatten çok sürdü bu tartışmaları. Bense orada kuzu kuzu bekliyordum. Evlenme önerimi onaylamanı beklediğim günkü gibi. Verdiğim rakamları yeniden gözden geçirdim. Gerekirse nereden bir şey kesebileceğimi düşünüyordum. Ben onlara kentte uygulanan fiyatları vermiştim ve indirim yapmaya hazırdım. Tartışmaları bitip de yanıma geldiklerinde patron, "Kırsal kesimde fiyatlar daha düşük olmalıdır," dedim. "Hiç de değil," diye karşılık verdim. "Bu vadide yalnız üzüm yetişir. Atlar için kuru ot ve yem üretmek söz konusu değil. Bu yüzden her şeyi San Quentin Vadisi'nden getirtilir burada. San Francisco'dan da getirtilebilirdi. Orada daha ucuzdur ama taşıma giderleri binince içinden çıkılmaz. Kentteki fiyattan daha pahalıya gelir." Ne diyeceklerini bilemediler. Çünkü dediğim doğruydu ve kendileri de biliyorlardı doğru olduğunu. Eğer sürücülerin gündeliğini ya da bir atı nallamak için gereken parayı hesaplamaya kalksalardı fiyatımı kırmak zorunda kalırdım. Çünkü burada ne taşıyıcılar sendikası var ne de nalbantlar sendikası. Gündelikler daha düşük. Bugün öğleden sonra postane meydanında nalbanta rastladım. Yaptığım hesabı ona gösterdim. Fiyatlarda düzeltme yaptı. Uygulanması gereken bir tarife bulunmasına karşın her bir nallamada 25 sent indirdi. Ama ötekiler bu konuda bilgi almayı akıllarından geçirmediler. Heriflerin kafasında tuğladan başka bir şey yok ki. Billy gömleğinin yan cebinden bir yazılı kağıt çıkardı. Belli ki resmi bir belgeydi. Saksona uzattı. "İşte sözleşme," dedi. "Üzerinde anlaştığımız bütün konular burada. Bütün fiyatlar koşullara uyulmaması durumunda harekete geçirilecek bütün kurallar var. Kentte Bay Hale'i gördüm. Ona da gösterdim sözleşmeyi. Çok beğendi. Taş ocağındaki taşıma işinin cuma akşamı son bulması gerek. Ben gelecek çarşambaya başlayacağım. Önce keresteleri, kalasları çıkaracak. Sonra fırınları yapmak için tuğla taşıyacağım. Her şey bitip de sıra balçık çıkarmaya gelince onu da ben vereceğim onlara. Ama işin en güzel yanını söylemedim daha. Kenwood'la Lowndale arasındaki ulaştırmada bir uyumsuzluk yüzünden beklerken yeniden rakamları düşünmeye başladım. O zaman ne oldu biliyor musun? 1000 yıl düşünsen bulamazsın. Meğer bir yerde bir toplama hatası yapmışım ve heriflere %10 oranında bir kazık atmışım. Şimdi biraz da paradan konuşalım. Sevdi toplamak için ne zaman geçici yardımcıya gerek olsa söyle bana, gereğine bakarım. Elbette ki daha birkaç ay kemerleri sıkmamız gerekecek. Sen Govyan'dan o 400 doları al ve de ki %8 faiz ödeyeceğiz. Parasını da 3 veya 4 ayda geri vereceğiz. Saxon'un kollarından kurtulunca hafif bir manej yaptırdı Taya ve öylesine ani durdu ki atın burnu sırtına çarptı. Hatta sahibi de bir an ne yapacaklarını şaşırdılar ve ne ileri gidebildiler ne geri. Saxon sabırla bekledi çünkü bilirdi Billy'nin kafasında yeni bir düşünce doğduğunu. "Gerçekten Billy, baksana," dedi. "Sen banka işlerinden, çek dalgalarından anlar mısın?" 21. Nefis bir Haziran sabahı Billy Saxon'a Amazon kılığıyla gelmesini, bir binek atını deneyeceğini söyledi. "Saat 10'dan önce olmaz," dedi Saxon. "İkinci postayı o saatte yollarım." İşleri artmış olmasına karşın çalışkanlığı ve zamanı çok düzenli biçimde değerlendirmesi yüzünden epey boş zamanı doluyordu. Hale'leri görmeye gidiyor ve onlarla görüşmekten her zaman zevk alıyordu. Şimdi Hastings'lerde dönmüşlerdi ve Clara sık sık teyzesini görmeye geliyordu. Saxon buna da çok seviniyordu. Bu dostluk havası içinde gittikçe gelişip serpiliyordu. Okumaya hem de kafasını işleterek okumaya başlamıştı. Okumak için de güzel süs eşyaları hazırlamak için de zaman ayırabiliyordu. Billy'i de safsakladığı yoktu. Sık sık gezmeye çıkıyorlardı. Billy karısından daha çok çalışıyordu çünkü işleri daha geniş, daha çeşitliydi. Aynı zamanda gözü çiftliğin ahırında ve Saxon'un kullandığı atlardaydı. Gerçek bir iş adamı olup çıkmıştı. Bayan Mortimer hesaplarını gözden geçirmiş, gider sütunlarını titizlikle incelemiş, birkaç önemsiz yanlış bulmuştu. Saxon'la ikisi bir olup Billy'i muhasebeye alıştırmışlardı. Her akşam yemekten sonra Saxon'la Billy otururlar, günlük hesapları defterlerine geçirirlerdi. Sonra büyük koltuğun üzerinde Saxon kocasının kolları arasında büzülür, ukulele çalar ya da geçmiş ve gelecek girişimleri üstüne konuşurlardı uzun uzun. Bazen Billy, "Politikaya karışmaya başlıyorum Saxon," dedi. "Politika kazançlı iş, inan bana. Eğer gelecek ilkbahara dek bir düzine arabam işlemezse yollarda Oakland'e döner, patronumdan beni yeniden işe almasını isterim. Bazen de Saxon anlatırdım. Calliant ile Eldridge arasında yeni bir otel açılacakmış. Dağda sanatoryum kurulacağından söz ediliyor. Yahut Billy derdi. O 5 dekar araziyi suladın ya, bana ver de sebze yetiştireyim, kirala bana. Orada ne üreteceksen sen kendin bir değer biç. Giderleri düştükten sonra en yüksek piyasa fiyatı üzerinden öderim parasını. Billy gülmesini tutar. Peki derdi. Al senin olsun. Aslında benim öylesine çok işim var ki onunla uğraşamam şimdi. Yalandı. Çünkü hidrolik pompayı daha yeni kurmuş, o toprak parçasını yeni sulamıştı. Saxon da bilirdi geniş toprakları elde etme düşlerinden caymadığını. Tatlıya bağlamak için gönlünü okşardı. Daha akıllıca bir iş olur bileyim. Bizi bekleyen 70 hektarlık arazi varken 5 dekar üzerinde denemelere girişmek boşuna zaman yitirmek demektir. Yaşlı Chavon ölürse satın alırız o 70 hektarı. Aslına bakarsan madronyoslar da çiftliğin orası. Hiç kimsenin ölmesini dilemem diye omurdandı bile ama o adam toprağından bir şey elde etmiyor ki. Onu tüketmekten başka bir şey yaptığı yok. Ne kadar uyuz hayvan varsa orada otluyor. Ben o arazinin her karışına paha biçtim. Sadece 3 tane açılmış tarla 20 hektar eder. Gerideki dağdaysa isteyince su var. Orada ne çok hayvan yemi elde edebileceğini söylesem ağzın açık kalır. Sonra damızlık kısraklarımın sere serpe dolaşabileceği en az 25 hektar arazi görüyorum orada. Çayırlar, baltıklar, dik bayırlar, neler neler. Son 25 hektarsa sık ormanlarla kaplıdır. Orada av hayvanları barınır. Güneşte kurumuş tuğladan yapılı samanlık çok iyi durumda. Damı değiştirilirse kötü hayvanlarda isteyince hayvan barındırabilirsin. Böyle olmasına karşın düşün ki atlarım gezip tozsun otlasın diye pingin gerisindeki o verimsiz araziyi kiralamak zorunda kalıyorum. Oysa bu çiftlik benim olsa hayvanlarım gönüllerince dolaşırlar bu topraklar üzerinde. Bilmem ki acaba yaşlı Chavon burasını kiraya verir mi?
Ayrım sonu.